Ayrım 18, sayfa 141. Akşam paydosunda Şasa'yı Doktor Twentyman Jones Ford arabasıyla getirdi. Senten onları idare binasının verandasında karşıladı. "İlginç bir şeyler görebildiniz mi?" diye sordu. Şasa'nın cevabı pek coşkuluydu. "Harikaydı Mater, çok da güzel bir elmas bulduk." O gün nihai ürünü elden geçirmişlerdi birlikte. Twentyman Jones ona sanayi elmasları olarak kullanılan minik taşları, "Bunlar bizim ekmek peynirimiz," diye tanıtmıştı. Mücevher taşları olabilecek iriliktekilere ise çilek ve krem şantiye diye isim takmıştı. Şasa elmasını anlatmaya devam ediyordu. "36 karat, canavar bir elmas." Kutuyu masaya bıraktı. Twentyman Jones açtı. Şasa elması annesine gururla gösterdi. "Gerçekten büyük," dedi Senten. "Ama rengi pek iyi değil. Şöyle ışığa tut bakayım. Bak, viski soda renginde. Kusurları da çıplak gözle bile fark edilebiliyor. Taşın içinde minik siyah noktacıklar var gibi. Ortasında da bir çizgi görünüyor." Şasa bozulunca Senten güldü. Twentyman Jones'a döndü. "Ona birkaç güzel elmas gösterelim. Kasayı açar mısınız Twentyman Jones?" Twentyman Jones yeleğinin cebinden bir deste anahtar çekti. Şasa'yı koridordan dipteki demir kapıya doğru götürdü. Kapıyı açtı. İkisi geçtikten sonra yine arkasından kilitledi. Merdivenlerden yeraltı kasasına indiler. Vücudunu siper edip şifreyi çevirişini Şasa'dan bile sakladı. Başka bir anahtarla bir kilit daha açtı. Sonunda ağır kapı kıpırdadı. Kasa odasına girdiler. "Sanayi elmasları bu sandıklarda tutulur," diyerek koca kutulardan birine dokundu adam. "Ama yüksek kalitedekileri ayrı saklarız." Daha küçük bir çelik kapıyı açtı. Girdikleri yeni odada kahverengi kağıda sarılı 5 paket seçti. "Bunlar en iyi taşlarımızdır." Şasa'ya güven işareti olarak uzattı. Kapıları aça kapıya tekrar çıktılar. Senten onları odasında bekliyordu. Şasa paketleri onun önüne koyunca birincisini açtı, içindekileri sümenin üzerine yaydı. Vay canına! Şasa'nın gözleri fincan gibi açılmıştı. Koca koca taşlar buzlu gibi parlıyordu. "Bunlar birer dev." Senten, "Doktor Twentyman Jones'dan bize bilgi vermesini rica edelim," dedi. Keyfini bir ciddiyet perdesinin ardına saklamaya uğraşarak. Adam taşların birini eline aldı. "Evet Master Şasa, bu elmas doğal kristalin formasyonunda. Oklahedron, 800'lü. Sayın bakın, şu da daha karmaşık bir kristalin formda. Dodekahedron, yani 1200'lü. Ötekilerse masif ve kristalize değil. Bakın ne kadar yuvarlak ve amorf biçimdeler. Elmaslar pek çok kılıkta gelir." Her birini Şasa'nın açık duran avucuna koydu. Adamın tek düze sesi bile elmasların parıltılı görkemini gölgeleyemiyordu. Elmasların kusursuz bir dilinimi var. "Biz ona grande deriz. Dört yana açılabilirler. Oktahedral kristal düzlemlerine göre." Senten atıldı. "Kesiciler bunları cilalamadan önce ona göre kesiyor. Gelecek tatilinde seni Amsterdam'a götüreyim de yapılırken gör." Bu yağlı gibi yüzey elmasların kesiminden ve cilalanmasından sonra kaybolur diye devam etti Twentyman Jones. Senten'in sözünü kestiğine bozulmuş gibiydi. "Ondan sonra taşın ateşi ortaya çıkar. Yüksek kırılma güçleri içindeki ışığı yakalar, ayırma güçleri de onu gökkuşağının renklerine ayırır." "Bunun ağırlığı ne kadar?" "48 karat." Senten defterine baktı ama unutma ki kesilip cilalanırken ağırlığının yarısından fazlasını kaybeder. O zaman değeri ne kadar olur?" Senten Twentyman Jones'a baktı. "Çok para tutar Master Şasa." Güzelliklere aşık tüm insanlar gibiydi bu adamda. İster elmas olsun ister tablo, ona parasal değer biçmekten hoşlanmıyordu. Tekrar konuşmasına devam etti. "Şimdi de şu taşların renklerini birbiriyle karşılaştırmanızı istiyorum. Dışarıda ortalık kararmaya başlayınca Senten ışıkları açtı. Bir saat daha taşları elden geçirdiler. Sorulara cevap verildi. Alçak sesle konuşup durdular. Sonunda Twentymon Ben Jones taşları tekrar paketlerine doldurup ayağa kalktı. "Cennete gidip geldiniz," dedi birden. "Her değerli taşın size bir ölçü olduğunu bilin. Tanrı'nın en kutsal dağına çıkıp indiniz. Ateş taşlarının arasından geçtiniz." Bu alıntı mısraları sıraladıktan sonra utanmış gibi sustu. "Bağışlayın, bana ne oldu bilemiyorum." "Ezekiel değil mi?" diyerek gülümsedi Senten ona sevgiyle. "Evet, Kutsal Kitap 28, paragraf 13 ve 14. Senten'in bilgisini ne kadar takdir ettiğini belli etmemeye çalışıyordu. "Bunları yerine kaldırayım," dedi. "Doktor Twentyman Jones," diyerek durdurdu onu Şasa. "Soruma cevap vermediniz. Bu taşların değeri ne kadar?" "Tüm partiyi mi soruyorsunuz?" Adam tedirgin görünüyordu. "Kasadakilerin hepsini mi? Sanayi elmasları da dahil mi?" "Evet efendim. Kaç para?" "Eğer De Beers onlara da bir önceki partimizin fiyatlarını uygun görürse herhalde 1 milyon sterlinden biraz daha fazla tutar," dedi hüzünlü sesiyle. "1 milyon sterlin mi?" Ama Senten oğlunun ifadesinden bu rakamın onun gözünde bir anlam taşımadığını anlamıştı. Yıldızlar arasındaki astronomik mesafeler gibi. Işık yılıyla ifade etmek şarttı onları da. Öğrenecek diye düşündü içinden. "Ben öğretirim ona." Masasının başında ayağa kalktı. Twentyman Ben Jones'un odasından çıkmasını engellemek istermiş gibi elini uzattı. Aklına gelen fikri ortaya attı. "Biliyorsunuz Şasa'yla ikimiz Cuma'ya Wintok'a gidiyoruz. Şasa gelecek hafta sonu okula başlamak zorunda. Ben elmasları Daimler'e alıp bankanın kasasına götüreyim." "Bayan Courtney," Twentyman Jones dehşete kapılmıştı. "Buna izin veremem. 1 milyon sterlin, ulu tanrım, razı olmak büyük suç olur." Senten'in yüz ifadesinin değiştiğini görünce sustu. O dudaklar yine inatçı bir ifadeye bürünüyor, o gözlerde savaş ışıkları oynaşmaya başlıyordu. Ona bu konuyu yasaklamakla büyük bir hata yaptığını anladı. Buna göstereceği tepki belliydi Senten'in. Hemen tepkinin yönünü değiştirmeye uğraştı. "Yalnızca sizi düşünüyorum Bayan Courtney. 1 milyon sterlin değerinde elmas her soyguncuyu, her haydudu çeker. Binlerce mil uzaktan buralara getirir." "Niyetim 7 cihana yaymak değil. 1000 mil uzaktakilerin de haberi olmaz." "Sigorta." Sonunda ilham gelmişti Doktor Twentyman Jones'a. "Silahlı muhafız eşliğinde gitmezse sigorta elmasların uğrayabileceği zararı karşılamaz. Bu riske gerçekten girebilir misiniz? Birkaç gün kazanmaya karşı 1 milyon sterlini tehlikeye atabilir misiniz?" Senten'i durdurabilecek tek çareyi bulmuştu. Onun bu konuyu dikkatle düşündüğünü görünce sonunda Senten konuşunca rahatlayarak içini çekti. "Pekala, Doktor Twentyman Jones, sizin dediğiniz gibi olsun." Hani madenine giden çöl yolunu Lothar alnının teriyle kazıp açmıştı. Ama 12 yıl önceydi o iş. Şimdi o günler belleğinde sislenmişti. Yine de o yolun üzerinde kendi amaçlarına uyabilecek en azından bir düzine yer bulabiliyordu düşününce. Gerard Furey ile konuştuğu kamptan ayrıldığında Wintok yönünde ilerlemeye koyuldu. Yalnız geceleri yol alıyor, gündüz trafiğinde kendi grubunun görülmesini önlüyordu. İkinci sabah güneş doğarken Lothar kafasında tasarladığı noktalardan birine ulaştı ve oranın ideal olduğuna karar verdi. Burada yol kurumuş bir dere yatağının kayalık, derin tabanına paralel olarak ilerliyor, sonra Lothar'ın açtığı rampadan yatağa inip karşı taraftaki rampadan tekrar tırmanıyordu. Atından indi, yüksek kıyıda yürüyüp orayı inceledi. Elmas kamyonunu tam rampaya indiği sırada kıstırabilir, yolunu kıyıdan taşıyıp getirdikleri kayalarla kesebilirlerdi. Nehir yatağının altında su da olmak zorundaydı. Kesindi. Kamyonun gelmesini beklerken atlar da o sudan yararlanırdı. Onları ilerideki zorlu yolculuk için formda tutmak gerekiyordu. Ayrıca nehir yatağı onları saklamaya da uygundu. Zaten burası yolun en ıssız yerlerinden biriydi. Polislerin haber alması, tuzak yerine varması günler sürerdi. Eğer kendisini o zor bölgelerde izleme kararını verirlerse, Lothar epey vakit kazanmış, arayı açmış olurdu. "Burada yapacağız," dedi Swart Hendrik'e. İlkel kamplarını nehir kenarının kayaları arasına, telgraf hattının yolu bırakıp kestirmeden geçtiği yere kurdular. Bakır teller yatağın kenarındaki direğe doğru alçalırken yoldan görünmez oluyordu. Lothar direğe tırmandı, dinleme aygıtını tele taktı, kendi tellerini direkten aşağı sarkıttı. Oradan da ileride kurdukları kamptaki dinlenme yerine çekti. Bekleyiş çok sıkıcıydı. Lothar kulağında telgraf kulaklıklarıyla oturmaktan bunalıyordu. Ama hani madeninden çekilecek o hayati telgrafı da kaçıramazdı. O mesajdan elmas kamyonunun tam ne zaman hareket edeceğini öğrenecekti. Bu nedenle bu sonu gelmez saatler boyunca bıkmadan madenin günlük işleriyle ilgili mesajların gidip gelmesini dinlemek zorunda kalıyordu. İçi kuşkularla doluydu. Ters gidebilecek öyle çok şey vardı ki. Bir yığın zayıf halka vardı bu zincirde. En zayıfı da Gerard Fury'ydi. Tüm plan bir tek adama bağlıydı. O da korkağın biriydi. Cesareti çabucak kırılan, dikkati çabucak dağılan bir adamdı. Beklemek işin en zor yanı diye düşünüyordu Lothar. Başından geçmiş diğer savaşlardaki bekleme sürelerini hatırladı. Keşke insan hiç beklemeden yapıp bitirse işini. Birden kulaklıklarda çınlama başladı. Lothar hemen defterine uzandı. Hani madeninin telgrafçısı mesaj vermeye başladı. Lothar'ın kalemi kağıdın üzerinde yıldırım gibi uçtu. Pettifogger'e stop, Juno'nun özel vagonunu pazar gece ekspresine bağlanmak üzere hazırlayın. Yolculuk Cape Town stop, Juno sizin oraya pazar öğlen varacak Winged. Pettifogger, Abraham Abrahams'ın şifre adıydı. Winged ise 21 Jones olmalıydı. 20, İngilizce'de 20 demekti. Bunun Fransızca karşılığı ise Winged'ti. Lothar'ı asıl şaşırtan, Sente'nin şifre adı olarak Juno'nun seçilmesiydi. Bunun ne kadar iyi olduğunu düşünüp kendi kendine gülümsedi. Demek Senten özel vagonuyla Cape Town'a gidiyordu. Birden içinde suçlulara özgü bir ferahlama hissetti. Olay sırasında onun bu yakınlarda bulunmaması duyacağı acıyı azaltacakmış gibi. Pazar günü öğlende Windhoek'a varabilmek için hani madeninden cuma çıkması gerekecek diye hesapladı hızla. Demek nehir kenarındaki bu noktaya cumartesi öğleden sonra varacaktı. Sonra bu yaptığı hesaptan birkaç saat daha düştü. Senten o daimleri deliler gibi sürerdi. Saklanma yerinde otururken birden onu görmek için dayanılmaz bir istek yükseldi içinde. Onu kamyon için prova sayarız diye özür buldu kendine. Kilit mevkilere sığ siperler kazmışlardı. Hep uçuşan toprakları oyarak yapmışlar, sonra tozların yeni kazılan yerlere doğal bir görünüm vermesini sağlamışlardı. Diken dallarıyla kamuflaj da yapmışlardı siperlere. Sonunda Lothar birkaç adımdan uzaktaki kimselerin bunları kesinlikle fark etmeyeceğinden emin oldu. Rampanın her iki başını kesmekte kullanacakları kayalar nehir yatağından büyük çabalarla toplandı. Kıyının kenarına taşındı. Lothar onları doğal bir görünümde yiyebilmek için epey özen gösterdi. Kaya yığınının dibindeki destek tahtasını tutan ipe bir bıçak darbesi indirmekle tüm kayalar yuvarlanacak, rampanın dibindeki kısmı tıkayacaktı. Bu seferki yalnızca prova olduğu için hiçbiri maske kullanmıyordu. Lothar hazırlıkları son bir kere daha kontrol etti, sonra ileriden hızla yaklaşan toz sütununu incelemek üzere döndü. Araba çabucak biçimini belli edecek kadar yaklaşmıştı. Motor sesi bile duyuluyordu. Bu kadar hızlı sürmemeli diye düşündü Lothar öfkeyle. Öldürecek kendini. Birden toparlandı, başını hüzünlü hüzünlü iki yana salladı. Aşık bir koca gibi davranıyorum dedi kendi kendine. Kırsın o kopası kafasını canı istiyorsa. Ama onun ölümünü düşünmek için kaygıyla dolduruyordu. Uğursuzluk gelmesin diye parmaklarını çaprazladı, sipere çömeldi, dikenli dalların arasından baktı. Geniş, kocaman araba yolun yüksek yerinde belirdi. Motorun sesi güçlendi. Senten hızla yokuş aşağı inip virajı aldı, patinajı önlemek için arabanın gücünü kullandı. Bunu ustaca yapmıştı. Hızını kesmeden rampanın başına yaklaştı. Ulu Tanrım, o hızla mı inip çıkacak diye merak etti Lothar. Ama Senten son anda hızı kesti, vitesi değiştirdi, rampanın tepesinde durdu. Kapıyı açıp arabanın basamağına indiğinde tozlar çevresinde uçuyordu. Lothar'ın yattığı yere uzaklığı 20 adım var yoktu. Lothar kalbinin çarpmaya başladığını hissetti. Bana hala bu etkiyi yapabiliyor demek diye düşündü. Ondan nefret etmem gerekirdi. Bana hile yaptı, beni küçük düşürdü. Oğlumu reddetti. Ondan anne sevgisini esirgedi. Ama yine de düşüncelerinin kelimeleşmesine izin vermiyordu. Kendini ona karşı katılaştırmaya çalıştı. Güzel değil bir kere dedi kendi kendine. Onun yüzünü inceliyordu. Güzel değildi ama çok daha fazlası vardı onda. Juno. Şifre adını hatırladı birden. Yunan'dı tanrıça. Zeus'un karısı. Tehlikeli, kaprisli, ne yapacağı kestirilemeyen ama hayranlık uyandırıcı. Her zaman çekici. Senten dosdoğru ona bakıyor gibiydi. O kara gözler kendisine değince Lothar bir an gücün ve kararlılığın kendisini terk ettiğini hissetti. Ama Senten onu görmemişti. Başını başka tarafa çevirdi. Aşağı kadar yürüyelim canım diye seslendi arabanın öbür kapısından inen gence. Bakalım geçiş yolu güvenli mi? Şasa son karşılaşmalarından bu yana epey uzamış gibiydi. Arabayı bıraktılar, yan yana Lothar'ın yattığı yerin aşağısına doğru ilerlediler. Manfred rampanın dibindeki siperdeydi. Yaklaşan çifte o da seyrediyordu. Kadın onun gözünde hiçbir özel anlam taşımıyordu aslında. Evet, annesiydi ama Manfred bunu bilmiyordu. İçinde içgüdüsel bir duygu da uyanmıyordu. Bir yabancıydı bu kadın. Ona duygusuz bakışlarla baktıktan sonra dikkatini yanında yürüyen gence çevirdi. Şasa'nın yakışıklılığı kızdırdı onu. Kız gibi güzel diye düşündü kendi kendine. Bunu söylerken niyeti onu aşağılamaktı. Ama hasmının omuzlarının nasıl genişlemiş olduğunu, sıvanmış gömlek kollarından kasların nasıl kabarık göründüğünü de görmemezlikten gelemiyordu. Seninle bir kere daha kapışmayı isterdim dostum. Şasa'nın çoktan unutulmuş sol yumruğunun acısı tazeymiş gibi yeni baştan canını yaktı. Manfred bu anıya kaşlarını çattı. Gelecek sefer öyle dans etmene izin vermeyeceğim. O güzel surata dokunmanın ne kadar zor olduğunu hatırladı. Hep sağa sola kayıyor, attığı yumruktan uzak bir yere kaçıyordu o surat. Aynı çaresizliği bir kere daha hissetti. Kadınla çocuk kıyıya varmışlardı. Manfred'in yatmakta olduğu yerin biraz aşağısındaydılar. Derken Şasa nehir yatağının ortasına yürüdü. Kumların ortasındaki yol akasya dallarıyla sağlamlanmıştı. Ama ağır kamyonlar onları kırmış, dağıtmıştı biraz. Şasa dalları tekrar düzeltti, kırık uçları yerleştirip kuma gömdü. O çalışırken Senten dönüp Daimler'e baktı. Stepne'nin yanında jüt kaplı bir matara sallanıyordu. Gidip onu aldı, dudaklarına dikip bir yudum içti. Sonra biraz daha su alıp gargara yaptı. Tozlara tükürdü. Sırtından tozu tutsun diye giydiği ceketi çıkardı. Bluzunun düğmelerini açtı. Sarı eşarbını suyla ıslatıp boynuna sürdü. Göğsünden geçirdi. Bu serinlikten ürperip inilti gibi bir ses çıkardı. Lothar bakışlarını ondan kaçırmaya uğraştı ama yapamadı. Açık mavi bluzun içine hiçbir şey giymemişti Senten. Göğsünün teni güneş görmediği için porselen gibi dümdüzdü. Lothar içinde yükselen ihtiyaç duygusu karşısında hafifçe inledi. "Tamam Mater," diye seslendi Şasa. Rampadan yukarı yürümeye başladı. Senten bluzunu çabucak tekrar düğmeledi. "Evet, yeterince zaman kaybettik," deyip Daimler'in direksiyonuna geçti. Şasa kendi tarafındaki kapıyı kapayınca Senten motoru gazladı, tozları, akasya kıymıklarını uçura uçura nehir yatağını açtılar, karşı kıyıya çıkıp uçarak gittiler. Motorun sesi çölün sessizliği içinde eridi. Lothar titremekte olduğunu fark etti. Birkaç dakika boyunca hiçbiri kıpırdamadı. İlk ayağa kalkan Swart Hendrik oldu. Konuşmak için ağzını açacak oldu, sonra Lothar'ın yüzündeki ifadeyi görünce vazgeçti. Kıyı boyunca kampa doğru yürüdü. Ayrım sonu.